16. ayrım. İngilizcesi iyi değildi Cemil'in. Ama yan yana geldiklerinde İngilizce, Rusça, biraz Türkçe, biraz da Yunanca ile anlaşmanın yolunu bulmuşlardı. Belki de birbirlerine bakmak yettiğinden, gerektiği kadar konuşmadıkları halde her şeyi anlatıyorlarmış gibi geliyordu onlara. Türk ve Yunan kolektiflerinin birlikte gittikleri Gogol, Çehov, Mayakovski, Ehrenburg, Nazım gibi ünlü sanatçıların yattığı tarihi Novodeviçi mezarlığında yan yana yürürken, kalın giysilerinin altındaki bedenlerinden yayılan güçlü titreşimi duyabiliyorlardı. Bir kez bile öpüşmemişlerdi. Belki de hiç öpüşmeyeceklerdi. Ama Cemil, Alike'nin dudaklarının tadını onu öpen bütün erkeklerden daha iyi biliyordu. Alike ise bu sert görünümlü esmer adamın açık kahverengi gözlerine bakarken onun sıcaklığının ağır ağır kendi bedenine yayıldığını hissedebiliyordu. Taksi caddeden çıkıp metro istasyonunun önüne gelene kadar Alike'yi düşünmekten alıkoyamadı kendini Cemil. Mehmet ve Kerem'i günlerdir yaşadığı ağır gerilimi çoktan unutmuştu. Çok uzaklarda bıraktığı karısıyla çocuğu ise aklına bile gelmiyordu. Bugün yalnızca Aliki vardı. Bugün onun için her türlü günahı işleyebilir, her türlü alçaklığı yapabilirdi. Bu soğuk, ışığı az ülkedeki günlerine tarifsiz bir heyecan katan, 6 ay sonra da büyük olasılıkla bir daha hiç karşılaşmamak üzere ayrılacağı bir sevgiliye hiç değilse ömrünün bir gününü vermiş. Çok muydu? Rechnoy Vaskal metro istasyonu bir cumartesi öğleden sonrasının sakinliğini yaşıyordu. İki yoldaş az sonra kalkacak trenin üçüncü vagonuna atladılar. Kendi dünyalarına öyle dalmışlardı ki arkalarından aynı vagona giren iki kişiyi fark etmemişlerdi bile. Vagonda 8 kişi vardı. Turgut'la Cemil'i ve yanlarındaki koltukta oturan genç kızı saymazsak herkes kitap ya da gazete okuyordu. İki yoldaş Türk oldukları fark edilmesin diye Türkçe kitap bulundurmamaları gerektiği halde yanlarına okuyacak bir şey almadıkları için yine de utandılar. Birkaç durak sonra vagon dolmaya başladı. Bizimkiler gözlerini sağ taraftaki kapının üstünde yer alan çizelgeye dikmiş, Moskova'ya iner inmez heyecanla keşfetmeye koyuldukları ama bir hafta sonra bıktıkları Rusçadan akıllarında kalan Kiril harflerini çözerek geldikleri durakları tespit etmeye çalışıyorlardı. Gerçi her durakta gelinen yerin adı anons ediliyordu ama anlamayabilirlerdi. İnecekleri istasyonu kaçırmaktan çok korkuyorlardı. Eylül ayının başlarında Moskova'ya gezmeye çıktıkları ilk gün metroda kaybolmuşlardı. Onlar metronun güzergahını iki yönlü bir çizgi gibi düşünmüşlerdi. Oysa koca kentin altında kocaman bir daire oluşturan kilometrelerce uzunluğunda bir tünel, bu daireyi de her yandan kesen ve 90 ya da 45 derecelik açılarla birbirlerine bağlanan çizgilerden oluşuyordu metro. Bu yüzden inecekleri Ploščad Revoltsovskiye gelmeden 3 durak önce kalkmışlardı ayağa. Sonra erken kalktıklarını fark etmişler ama Cemil bozuntuya vermeden "Çok kalabalık, erken kalkmakla iyi ettik," demişti. Ama yolcuların çoğu da onlar gibi Ploščad Revoluzyon ile inince Cemil mahcup gülümseyerek öğrenemedik gitti şu Moskova'yı demişti. Yüzlerce Moskovalı ile birlikte ışıklı yer altından soğuk yeryüzüne çıktılar. Yeryüzüne çıkınca kalabalık dağıldı. Herkes kendi yoluna yürüyüp gitti. Bizimkiler Lenin Müzesi'nin kızıl tuğlalı binasını geçerek meydana ulaştılar. Turgut eliyle sol taraftaki dev alışveriş merkezini göstererek "Guma uğramayalım mı?" diye sordu. "Önce Rusya oteline bakalım," dedi Cemil. Gum'da harcı alem mallar satıldığını düşünüyordu. "Uygun bir şey bulamazsak oraya da uğrarız." Kızıl Meydan'ın özenle döşenmiş kurşuni parke taşlarına basarak Vasili Blaženiy Katedrali'ne yönelenler, Lenin Mozolesi'nin önünde uzanan yüzlerce kişilik kuyruğu saymazsak meydan sakin sayılırdı. Kızıl Meydan'ı alıcı gözüyle şöyle bir süzdü Turgut. Meydanı ilk gördüğünde düş kırıklığına uğramıştı. Çok daha görkemli bir alanla karşılaşacağını sanmıştı. Aslında alan küçük değildi ama burası imgelemindeki o büyülü mekana hiç mi hiç benzemiyordu. Mozolayı gezerken de benzeri bir duyguya kapılmıştı. Lenin'in mumyasını gördüğünde hayranlıktan çok bir acıma duygusu uyanmıştı içinde. Lenin gibi önemli bir tarihsel kişiliğin bedeninin böyle sergilenmesinin trajik bir yanı olduğunu da düşünmüştü. Ama coşkuyla sağ elini yumruk yaparak havaya kaldıran, bu yüzden de koruma görevlilerinden sert bir uyarı alan durmuşu, gözleri dolan öteki yoldaşları görünce bu düşüncesini dile getirmekten çekinmişti. Cemil'in gözleri ise meydanın altında soğana benzeyen rengarenk kuleleri, alışılmadık mimari yapısıyla unutulmuş bir masalı çağrıştıran Vasili Blajeni Katedrali'ndeydi. Eski kültürün bütün gizemini taşıyan bu kiliseyle sağ yanda Kremlin'i çevreleyen kızıl yıldızlı kulelerle bu mermer mozolenin hiçbir benzer yanı yoktu. Ama buna şaşmamak gerekirdi. Sovyetler Birliği bir tuhaflıklar ülkesiydi. Bir yanda ateist eğitimi egemen kılmaya çalışan Komünist Parti'nin iktidarı, bir yanda etkinliğini hala koruyan Ortodoks Kilisesi, bir yanda uzaya istasyon kurabilecek bir teknoloji, bir yanda abaküsle hesap yapan dev mağazalar. Rusya Oteli'nin kapısına geldiklerinde metroda aynı vagonda yolculuk yaptığı adamlardan orta boylu, kumral olanını tanır gibi oldu Cemil. "Şu metrodaki adam değil mi?" diye sordu kaygıyla. Arkadaşı dönüp kumral adama baktı. Bilemiyordu. Daha doğrusu aklı Aşkemşi Parti'de olduğu için kimlerle yolculuk yaptığını farkında olmayı bırakın. Öğle yemeğinde neler yediğini bile çoktan unutmuştu. İki Türk'ün bakışlarından kendisinden bahsedildiğini anlayan adam hiç oralı olmayarak sakin bir tavırla otelin kapısından girdi. Bir daha da ortalıkta görünmedi. "Yanılmışım," diye düşündü Cemil. 21. Bölüm. Köşe başı lambalarının solgun ışıklarıyla aydınlanan geniş bir sokaktan geçerek gecenin maviliğinde koyu silüetiyle bir orta çağ kalesi gibi ansızın karşılarına dikilen küçük bir koruya ulaştılar. Hiçbir şey konuşmadan dallarda gezinen rüzgarın belli belirsiz çıtırtılarını, yuvalarına büzülmüş sincapların fısıltılarını dinleyerek geçtiler korudan. Piçano öğrenci yurdu korunun hemen bitimindeydi. Kapıya geldiklerinde saat henüz 18:30 bile olmamıştı. İçeri girmeden önce "Erken mi geldik?" diyen gözlerle birbirlerini süzerek kapının önünde duraksadılar. Partinin kaçta başlayacağını bilemiyorlardı. Onca olayın içinde telefon edip sorma fırsatını da bulamamışlardı. İyi niyetli bir ivecenlikle "saat 18'de başlar" diye düşünmüş, kendilerini de buna göre planlamışlar. Ama alışverişi için ayırdıkları zaman onlara fazla gelince Kurkina'dan oldukça erken ayrıldıklarını anlamışlardı. Rusya Oteli'nde girdikleri daha ikinci mağazada aradıklarını bulmuşlar. Elinin ince bileklerine çok yakışacak, Slav motifleriyle süslü ince bir bilezikle, Cemil'in hiç dokunmadığı Aliki'nin at boynuna yakışacağını umduğu üç minik güvercinin birleşip nakışlı bir daire oluşturdukları gümüşten bir kolye almışlardı. Aldıkları bursun yarısını götürmüştü bu armağanlar. Ama ne gam, kızlar mutlu olsun, bu onlara yeterdi. Okulun merkez binasına dönmek üzere metroya bindiklerinde Turgut aldıklarını yeterli bulmamış olacak ki ille çiçek de götürelim diye tutturdu. Söz konusu sevgililer olunca 15-20 rublenin ne önemi vardı? Çaresiz kabul etti Cemil. Hem böylece biraz daha vakit geçirmiş olurlardı. Metrodan inip yeniden bir taksiye atladılar. Bu defa şoför taksimetre açmadı. Pazara gelince de yüklüce bir para aldı onlardan. Aldırmadılar. Bugün hiçbir şeyi kafaya takmak yoktu. Pazarda bir ay önce çiğ köfte malzemesi almak için geldiklerinde tanıştıkları Azeri Yusuf'u buldular. Yusuf olabilecek en ucuz fiyata 9 adet karanfil aldı onlara. Turgut rahatlamıştı. Artık partiye gidebilirlerdi. Ama vakit hala çok erkendi. Önce okula uğradılar. Karınlarını doyurdular. Sonra salondaki satranç masalarından birine çöküp herkesin ilgiyle baktığı çiçeklerini kutsal bir emanetmiş gibi gözlerinin önünde tutarak iki parti satranç oynadılar. Akılları geceki partide olduğu için kötü hamleler, kötü savunmalar yapıyorlardı. Birileri izlese rezil olurlardı. Zaten sonunda dayanamayıp kendi salaklıklarına gülmeye başladılar. Yine de oyunu bırakmadılar. İlk oyunu Turgut, ikincisini Cemil aldı. Üçüncüsü için vakit kalmadığına kendilerini ikna ederek yurdun yolunu tuttular. Siteden çıktıklarından beri onları izleyen Nikolay da şaşırmıştı bu işe. Gece Yunanlıların partisine gideceklerini bir gün önceden Asaf'tan öğrenmişlerdi. Ama siteden erken ayrılınca Cemil'in bir yolunu bulup oyuncakçıya gideceğini düşünmüş, umutla beklemişlerdi. Fakat umdukları gerçekleşmemiş, bırakın oyuncakçıya gitmeyi, Türkler Kurkino'da durmamışlardı bile. Yine de peşlerini bırakmamışlardı. Metroda, Kızıl Meydan'da, Rusya Oteli'nde, Kolhoz Pazarı'nda adım adım izlemişlerdi onları. Ama kuşku uyandıracak hiçbir gelişme olmamış, TKP'nin iki gizli savaşçısı tıpkı iki aptal aşık gibi çocukça bir coşkuyla oradan oraya koşup durmuşlardı. İzleme operasyonunu bir minibüsün içinden koordine eden Nikola'ya ise ardı ardına sigaralar yakarak beklemekten başka yapacak iş kalmamıştı. Okuldan çıktıklarını görünce yeniden düşmüşlerdi peşlerine. Onlar Piçano yurduna girerken Nikolay'ın minibüsü de yurdun bir alt sokağında sakin bir köşeye yanaşıyordu. Bu sabah yurda gelen tamirat ekibi Yunanlıların kaldığı ikinci kattaki yedi odanın yedisini de rahatça dinleyebilecek bir düzenek kurmuşlardı. Leonid kendi öğrencisinin izlenmesine katılmayacağını belirtince çaresiz konuşmaları banda alıp sonra çözmeye karar vermişlerdi. Uzun bir gece olacak dedi Nikolay karşısında oturan Ligaçev'e. Termosta yeterince çay var mı? Var dedi Ligaçev. Gözlerinde bir ışık yandı, söndü. İsterseniz birazcık vodka da var. Görev başında vodka içmemiz yasak, biliyorsun, dedi Nikolay yapmacık bir uyarıyla. Biliyorum ama hava da soğuk, dedi Ligaçev. Haklısın, dedi Nikolay iyice gevşeyerek. Kimse soğuktan donmamızı istemez herhalde. Birer kadehten bir şey olmaz. Onlar termosun kapağına doldurdukları vodkaları sırayla boğazlarına aşağı yuvarlarken Cemil ile Turgut yurdun kapısından içeri girmişlerdi. Danışmada oturan yaşlı görevli kapıda durdurdu onları. Kim olduklarını sordu. Yanında hiç de kapıcıya benzemeyen gençten bir adam daha vardı. Bizimkiler en küçücük bir kuşkuya bile kapılmadan kapıcıya kimliklerini gösterip Yunanlıların konukları olduğunu söylediler. Bıkkın gözlerle onları süzen yaşlı adam eliyle sağ taraftaki merdivenleri göstererek ikinci kata çıkmalarını söyledi. Onlar merdivenleri tırmanırken genç adam kuşkuyla arkalarından bakmaya başlamıştı bile. Birinci katta ağır bir yemek kokusu çarptı burunlarına. Turgut, Yemenlilerin marifeti dedi. O anda sürmeli gözlü Hintli bir kız gülümseyerek geçti önlerinden. İkinci katın basamaklarını tırmanırken belki de Hintlilerdir dedi Cemil. Yok yok Yemenlilermiş. Her gece burada yemek yapıyorlarmış. E haklı adamlar dedi Cemil. Rusların mutfağında iş yok. Ondan değil, para biriktirmek için. Ülkelerine dönerken çeyizlerini düzüp gidiyorlarmış. Televizyonlar, buzdolapları, çamaşır makineleri. Hadi ya. Valla eli gözleriyle görmüş. Bir de bu herifler ülkelerine dönünce devlette yüksek görevli memur olarak çalışmaya başlıyorlarmış, biliyor musun? Aman eksik olsun onların devletleri de sosyalizmleri de diye mırıldandı Cemil. Yapmacık bir ifadeyle Yüzünü buruşturdu. Aklı Alike'deydi. Acaba onu nasıl karşılayacaktı? Yedi odanın yer aldığı ikinci kata çıktıklarında uzun koridorun bomboş olduğunu görünce sıkıntılı gözlerle birbirlerine baktılar. Yani gidip bir saat sonra mı gelsek diye fısıldadı Cemil. Ya biri gittiğimizi görürse daha ayıp olur dedi Turgut. Bu sözler Cemil'i yatıştırmaya yetmedi. Kendini diken üstünde hissediyordu. Kim görecek? Baksana ortalıkta incin topu oynuyor dedi. Der demez de merdivenin yanındaki odanın kapısında iri yarı Fotis'in kızıl sakallı suratı göründü. Saçlarından hala sular süzülüyordu. Önce şaşırır gibi oldu ama ardından içten gülümsemeyle selamladı onları. Hoş geldiniz dedi İngilizce olarak. Sonra elinde ilerideki televizyonun karşısında koltukları göstererek ekledi. Buyurun oturun. Cemil'in yüzü kıpkırmızı olmuştu. Turgut işi pişkinliğe vurmuş, arsızca sırıtıyordu. İki yoldaş koltuklara yürürken Fotis de elinin odasına yöneldi. Koltuklara yerleşirken salak gibi erkenden geldik diye söylendi Cemil. Boş ver dedi Turgut oturmadan önce televizyonun düğmesine basarak. Onlar böyle şey aldırmaz. Bu kat olduğu gibi Yunanlılara ayrılmıştı. Yemenlilerden sonra 22 kişiyle okulun en kalabalık kolektifiydi Yunanlılar. Görünüşleri, davranışları, konuşma tarzlarıyla Türklere o kadar benziyorlardı ki dilleri ayrı olmasa zaten din sorunları olmayan bu iki grubu birbirlerinden ayırmak olanaksız olurdu. Cemil'le Turgut görüntüsünü bir türlü netleştiremedikleri televizyonun karşısında fazla beklemediler. 5 dakika sonra Eli koridorda göründü. Henüz hazırlanmamıştı. Sırtında hala beyaz eşofmanları vardı. Hoş geldiniz diyerek yaklaştı. Önce Cemil'i kucaklayıp iki yanağından dostça öptü. Turgut'a döndüğünde bakışlarındaki masumiyet yerini tutkulu bir isteğe bırakmıştı. Turgut arkasında sakladığı karanfilleri Eli'ye uzattı. Karanfilleri gören Eli küçük bir çığlık atarak aldı çiçekleri. Kokladı, bağrına bastı. Sonra Turgut'u dudaklarından öptü. Cemil bu öpüşmenin uzayacağını düşünerek başını çevirdi ve Manolis'in kalın kaşlarının altından bakan çakır gözleriyle karşılaştı. Kalihinta dedi Manolis yaklaşarak. Yüzünde başa gelen çekilir gibisinden bir ifade vardı. Manolis'in sesini duyan Turgut sevgilisine sarılmayı bırakıp toparlandı. Kalinihta diyerek selamladı. Gönülsüz bir kayınpeder ciddiyetiyle onları süzen Manolis'i. Eli gülmemek için kendini zor tutuyordu. Manolis'i umursamadığı belliydi. Turgut'un da aynı cesareti göstereceğini bilse kendini delikanlının kucağına bırakıp hemen şuracıkta sevişmeye başlayarak orta yaşlı parti sekreterini zamansız bir kalp sekreteriyle yoldaş doktorların soğuk masasına yollamaktan da çekinmezdi. Eli, bizimkilerin getirdiği karanfilleri vazoya koymak için uzaklaşırken, televizyonu kapatan Manolis, yüzündeki ciddiyetten bir gram bile eksiltmeden konuklarına dönerek ''İyi misiniz?'' diye sordu kötü Rusçasıyla. ''Haraşo, haraşo'' diye neredeyse yerlere eğilerek yanıtladı onu Turgut. Kafa göz yararak Rusça, Yunanca, Türkçe ve İngilizce yapılan bu sıkıcı muhabbet, topluluğa yeni katılanlardan Sotiri'nin getirdiği Metaksas konyağı ve çikolatayla canlanmaya başladı. Kafalar hafifçe tütsülene dursun, sürüp gitmekte olan tarzanca sohbeti dinliyormuş gibi görünen Cemil, aslında gözlerini iyi aydınlatılmamış koridora dikmiş, Aliki'nin çıkıp gelmesini bekliyordu. Zaman akıp geçiyor, Yunanlılar teker teker gelip ellerini sıkıyor, hatta yabancı konuklar neşeli yüzleri, ellerinde armağanlarıyla koridorda boy göstermeye başlıyor. Ama Aliki ortalıkta görünmüyordu. Hasta falan olmasındı. Öyle olsa Elisi söylemez miydi? Hello! Cemil hazırlıksız yakalanmıştı. İrkilerek başını çevirdi. Çevirir çevirmez de Gözlerinin önünde sütun gibi uzayan iki bacakla karşılaştı. O kadar yakınındaydılar ki dizlerin biraz üstündeki ayva sarısı ince tüyleri bile fark edebiliyordu. Şaşkınlıkla başını geriye çekti. O zaman bacakların hemen önünde kendisine uzanmış ince uzun parmaklı eli gördü. Uzatılan eli sıkarken başını kaldırdı. Norveçlilerin sanat sorumlusu Ingen, çağla yeşili gözlerle kendisine bakıyordu. "Nasılsın Cemil?" dedi düzgün bir İngilizceyle. Cemil kısaca teşekkür edip kadının hatırını sorarken, Ingen de yanındaki koltuğa teklifsizce yerleşiverdi. Yunanlı erkekler gıptayla baktılar Cemil'e ama bizimkinin bu işten hoşlandığı pek söylenemezdi. Onun aklı Aliki'deydi. Şimdi gelip yanında bu kadını görünce kim bilir neler düşünecekti kızcağız. Manolis bile Inge'nin güzelliği karşısında yumuşayıvermiş, İngilizce bilmediği için de yanındaki Sotiri aracılığıyla genç kadına laf atmaya başlamıştı. Ama Inge'nin gözleri Cemil'deydi. Manolis'in sorularından kendini kurtarır kurtarmaz Cemil'e dönüyordu. Geçen yıl Türkiye'ye gittiğini, eşekleri sırtında yaptığı büyük ada turunu anlatıyordu. İngilizcesi yeterli olmayan Cemil, kadının söylediklerinin ancak bir kısmını anlıyor ama ayıp olmasın diye arada bir "yes, yes" diyerek durumu idare etmeye çalışıyordu. Ingen, İstanbul'u bitirip Antalya anılarına geçmişken birinin bakışlarını hissetti Cemil üzerinde. Başını kaldırıp bakmak istedi, yapamadı. Bir şey engel oldu ama karşısında durmuş ona bakan kişinin Aliki olduğunu çok iyi biliyordu. Onun adım adım yaklaştığını, yavaşladığını, durduğunu, ona seslenmek üzere olduğunu hissetti. Başını kaldırdı, Aliki yanındaydı. Yine koyu renk giysiler giymişti. Açık kumral saçları siyah bluzunun üstünden bir ipek yumuşaklığı içinde dik omuzlarına dökülüyordu. "Yasu Cemil!" dedi gülümsemiyordu. Loş ışıkta iyice koyulaşıp adeta siyaha dönen iri lacivert gözlerinde tuhaf bir pırıltıyla öylece bakıyordu. Ayağa kalktı Cemil. Göz göze geldiler. Elini uzatmayı düşündü ama Aliki daha iyisini yaptı. Sımsıkı sarıldı ona. Bir merhaba bile diyememişti Cemil ama kimin umrunda? Ne Manolis'in iğneleyici bakışları ne yanında oturan dünyalar güzeli Inge'nin düş kırıklığına uğrayacağı geldi aklına. Yüreğinin sevgisiyle büyüdüğünü, bu koridoru, karlar içindeki Moskova'yı, Sovyetleri, bütün dünyayı sardığını hissetti. Sonra Aliki çekti kendini yavaşça. Cemil'in kolları yanına düştü, gözleri ondan uzaklaşmakta olan kadında bir an ne yapacağını bilemeden kaldı. Sonra usulca oturdu yerine. Aliki ötekilerle ilgilenmeye başlamıştı. Ingen'le öpüştü. Sotiri'yi az içmesi için uyardı. Sonra Manolis'i de yanına alarak koridorun başında mutfak olarak kullandıkları odaya girdi. Yarım saat içinde üzerleri peynir, havyar, salatalık turşusu, çeşit çeşit salamlar, salamura balık, kefirle yapılan cacık, Yunanistan'dan getirilen iri leblebilerle dolu tabaklar, Netaksas, Uzo ve Smirnoff şişeleriyle kaplı iki uzun masa koridora çıkarılmıştı. Anlaşılan bu gece kimsenin SBKP'nin içki yasağını takmaya niyeti yoktu. Mikis Theodorakis'in şarkıları, Maria Faranduri'nin içli sesiyle başlayıp gitgide romantikleşen ezgiler, çekingen bedenleri yakınlaştırmış, koltuktan koltuğa yapılan konuşmaları kulaktan kulağa söylenen fısıltılara dönüştürmüştü. Dans parçaları çalınmaya başlayınca son çekingenlikler de kırılmış, sevgililer, flört eden çiftler gecenin başından beri bekledikleri o anın geldiğini fark ederek istekle sokulmuşlardı birbirlerine. Turgut ile Eli koridorun sol ucundaki karanlık köşede iç içe geçmiş bir halde dans ederken, Cemil koltuğunda tek başına oturmuş, dudağında aptal bir gülümsemeyle çevresine dönüp duran çiftleri izliyordu. Bütün itirazlarına karşın Ingen onu rahat bırakmayıp iki kez dansa kaldırmış, bedenini bedenine bastırarak adeta sevişir gibi ayakta kıvranmaya başlamıştı. Aklı Aliki'de olan Cemil ne kadar uzak durmaya çalışırsa İngen de o kadar istekle çekiyordu onu kendine. Neyse ki sonunda Yunanlılar İngen'i soluk aldırmadan peş peşe dansa kaldırarak Türk yoldaşlarının yardımına koşmuşlardı da Cemil yerine çökmüş, huzur içinde çiftleri izlemeye başlamıştı yeniden. Kafası şimdiden iyi olmuştu. Aslında fazla içmemişti. Bir kadeh konyak, bir kadeh de uzo. Açık vermemek için özellikle az içiyordu. Ama günlerdir yaşadığı gerilim, buna bir de Aliki ile karşılaşmalarının verdiği heyecan eklenince alkol etkisini daha yoğun olarak göstermişti. Sahi Aliki neredeydi? İyice dumana boğulan koridorda, yanan gözleriyle sarmaş dolaş olmuş bacakların, kolların arasından Aliki'yi aramaya başladı. Onu son gördüğünde Kanada'daki bir çevre örgütünden gelen Şişko Walter'la dans ediyordu. İngen gibi Aliki'nin de müşterisi çoktu. Şişko Walter'dan önce Alman August, Şilili Neto, İspanyol Pedro, Filipinli Macario da onu dansa kaldırmış. Cemil kalabalıktan bu dansların görebildiği kadarını biraz da içi burkularak izlemiş. Ama sevdiği kadına yaklaşıp da onu dansa kaldırmaya da bir türlü cesaret edememişti. İngen'le dans ederken bir ara Aliki'nin gözleriyle karşılaşmış ama bir sülük gibi bedenine yapışmış olan İngen'in hızlı temposuyla uzaklaşıp gitmişti. Hiç yitirmek istemediği o kederli bakışlardan. İngen'le dans ederken bir ara Aliki'nin gözleriyle karşılaşmış ama bir sülük gibi bedenine yapışmış olan İngen'in hızlı temposuyla uzaklaşıp gitmişti. Hiç yitirmek istemediği o kederli bakışlardan. Aliki kızmış mıydı ona? Ama Cemil ne yapabilirdi ki? Kadın halden anlamıyordu işte. Yine de içi rahat değildi. Ne yapıp etmeli? Aliki'yi bulmalıydı. Onun için gelmişti buraya. Henüz armağanını bile vermemişti. Ayağa kalktı, bakındı. 2 metre ileride dans eden bir çifte takıldı gözleri. Kadının saçları Aliki'ye benziyordu. Ama olamazdı. O kimseyle böyle sarmaş dolaş dans etmezdi. Daha önce dans ettiği 3 kişiyle arasındaki ince mesafeyi hep koruduğunu mutluluk içinde izlemişti Cemil. Yine de yüreğini keskin tırnaklı bir pençenin avuçlamasına engel olamadı. Sallanarak çifte yaklaştı. Ne kadar da çok benziyordu Aliki'ye. Yanındaki de Ajandin kolektifinin sanat sorumlusu, yılışık gülümseyişli şair Fernandez'di. Yüreğini sıkan pençe biraz daha daraldı. Hiç sevmezdi bu oğlanı. Daha ilk gördüğü anda yapmacık bir şeyler sezinlemişti tavırlarında. Onlara yaklaşırken başka bir çifte çarptı. Yeni Zelandalı Ruth, pardon dedi gülümseyerek. Kızın dans ettiği Güney Afrikalı Abraham ise daha anlayışsızdı. Ters ters baktı. İzinite diyerek Rusça özür diledi Cemil. Siyahi Abraham ise hiçbir şey söylemeden kendi malıymış gibi Rut'u sürekleyerek ayrıldı oradan. Ben ne yapıyorum diye sordu Cemil kendine. Ben onun nesiyim ki? Aramızda hiçbir şey geçmedi. Kiminle isterse onunla dans eder. Dönüp yerine oturmayı düşündü ama son bir kez bakmadan edemedi. Kadın halinden çok memnun görünüyordu. Kendini tümüyle Latin şairin kollarına bırakmıştı. Daha fazla dayanamayarak öfkeyle döndü ve o tanıdık lacivert gözlerle karşılaştı. Gözlerdeki keder daha da yoğunlaşmış gibiydi ama Cemil bunu fark etmedi. 16. ayrımın sonu.